6.Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Obur Turnabalığı, Angel Karaliçev, Analiz Basım, 1. Basım, Ekim 1997, çeviren Görgü Karamuz, okuyan Feyza Çağlar. Angel Karaliçev, Bulgar çocuk edebiyatının masal ustası. En güzel masallarını halkın içinden çıkarmış. Bulgar toprağını ve onun yoksul, erdemli, dirençli insanların yaşantısını masal gibi anlatıyor. Bize hiç de yabancı değil anlattıkları. Karaliçev'in bu kitapta okuyacağınız 16 masalında iyiler de var, kötüler de. Tıpkı yaşamdaki gibi. Okuyun ve görün. İçindekiler. Sunuş. Obur Turnabalığı. Ana. Arkadaşlık. Tekerlek Sivitkö Baba. Fıçının içindeki tembel. Kanatlı tutsak. Ekmek torbasının yolculuğu. İki kardeş. Adam olmayan çocuk ve adam olan eşek. Yaramaz çocuk. Seylanlı gözyaşı damlası. Ege denizinin çocuğu. Kardan kız. Ekinler. Yolu kapayan kaya. En değerli varlık. Sunuş. Angel Karaliçev, Bulgar çocuk edebiyatının masal ustası. En güzel masallarını halkın içinden çıkarmış. Bulgar toprağını ve onun yoksul, erdemli ve dirençli insanların yaşantısını ustalıkla gözlemiş ve masallar yaratmış. Yazdıkları Bulgar devrimcilerine esin vermiş. 20. yüzyılın başlarındaki köy yaşamını gerçekçi bir dille anlatmış masallarında. Bize hiç de yabancı olmayan şeyler anlattıkları. Kardeşlik, paylaşma, dayanışma, çalışkanlık, hayvan ve doğa sevgisi gibi değerleri yüceltmiş. Açgözlülük, bencillik, kendini beğenmişlik, tembellik gibi olumsuz davranışları da yermiş. Bu özellikler zaman zaman hayvan karakterlerinde çıkıyor önümüze. Bu kitapta okuyacağınız 16 masalda bakalım siz neler bulacaksınız. Obur Turnabalığı. Nehrin Karadeniz'e aktığı yerde iki söğüt ağacının arasından geçen bir patika var. Bu patika gece bir kedi gözü gibi parlayan tek pencereli bir evceğize kadar uzanır. Evin avlusu yabani otlarla doludur. Çitlerin üzerinde bal kabağı ve su kabaklarının dalları tırmanır. Günlerden bir gün balık tutmaktan dönen evin sahibi, balık ağını kuruması için çitlerin üstüne serdikten sonra oğlu Nuanço'ya dönerek dedi ki, ''Balık ağını çekmek için suya eğilince saatimi düşürdüm. Soyundum ve 9 kez suya daldım ama onu bulamadım. Çok güzel bir saatti. Sesi geceleri kulağıma bir kuş sesi gibi geliyordu. Onu satın alabilmek için 2 sene boğazımdan keserek para biriktirmiştim. Kendi kendime diyordum ki Nuanço, büyüdüğün zaman bu saati ona vereceğim.'' Üzme kendini baba diye onu avutmaya çalıştı küçük oğlu Nuanço. Büyüdüğüm zaman saatçi olacağım ve o zaman senin de her cebinde bir saat olacak. Balıkçı o gün tutabildiği küçük ve çok para etmeyecek balıkları kovaya koydu. Sonra kovayı koluna takarak kentin yolunu tuttu. Nuanço ise beyaz patikadan aşağı inerek nehrin kıyısına gitti. Mavi kumun üstünde dolaşmaya başladı. Hayvan kabuklarını ve sedefli midyeleri topladı. Epeyce topladıktan sonra paçalarını sıvayarak suya girdi ve küçük balıkların sudaki hareketlerini izlemeye koyuldu. Niçin ben de bir balıkçı olmuyorum diye düşündü. Babasının eski şapkasını eline alıp suya daldırdı ve içini suyla doldurdu. Çok geçmeden su süzülünce şapkanın dibinde oynayan küçük balığı gördü. Merhaba, merhaba diye sevinçle bağırarak yakaladığı balığı dikkatle incelemeye başladı. Teşekkür ederim dedi balık. Bir sivrisinek sesinden daha ince bir sesle. Şuna da bak, Bulgarca biliyor. Nereden öğrendin dedi Nuanço şaşırarak. Yazın büyük kumsalda öğrendim. Yuvanın çocukları her gün oynamak için oraya geliyorlardı. Ördekler gibi kumlarda yuvarlanıyorlardı. Midyelerin kabukları için birbiriyle kavga ediyorlardı. Ben de onları dinleyerek öğrendim. Çok iyi diye bağırdı Nuanço. Şimdiye kadar senin gibi bir balığı ne görmüştüm ne de yemiştim. Beni yemek mi istiyorsun? Niçin? Sen bir turna balığı değilsin ki dedi küçük balık. Doğru, ben bir turna balığı değilim ama sen R harfini iyi söyleyemediğin için seni yiyeceğim. Lütfen beni bırak da gideyim. Gelecek sene çocuklar 1. sınıfa başlayacak ve ben de onlardan harfleri öğreneceğim. Kumda oynamaya gelen çocukların yuvada olmaları benim suçum değil ki. Nuanço düşündü ve birden babasının saatini anımsayarak canı sıkıldı. İçini çekti. Niçin üzünlendin diye sordu darı tanesine benzeyen gözleriyle küçük balık. Önemli bir şey değil. Babamın bu sabah nehre düşürdüğü saatini anımsadım. Çok güzel bir saatti. Dinle dedi şapkanın içindeki balık. Eğer beni bırakırsan babanın saatini bulurum. Sana söz veriyorum. Bırak beni Nuanço. Bir balık yerine bir saatin olur. Az şey mi bu? Peki seni bırakıyorum. Kumsalda durup bekleyeceğim. Eğer bir saate kadar dönüp de saatin nerede olduğunu söylemezsen sana yalancı diyeceğim dedi Nuanço. Ah küçük çocuk dedi balık. Ben bu nehirde yaşayan balıkların en onurlusuyum. Eğer inanmıyorsan balıkların adliyesinden bir karar örneği getirebilirim. Hadi artık bırak beni. Çünkü karada daha fazla yaşayamam. Nuanço onu iki parmağının arasına alarak suya attı. Hop diye bağırdı küçük balık ve nehrin dingin sularına hızla dalıp gitti. Şimdi kumsalda tek başına bekleyen Nuanço'yu bırakalım ve yosunlardan yeşillenmiş büyük bir taşın altındaki derin çukura bir göz atalım. Orada neler oluyordu acaba? Midesi boş uzun burunlu bir turna balığı işte o çukurda uyuyordu. Obur mu oburdu. Turna balığı uyanıp yuvasından çıktı. Altın yüzgeçli küçük balıklar kendinizi koruyun. Çünkü turna balığı sahile doğru yüzüyor. İleride kuru bir taşın üstünde vıraklayan ıslak bir kurbağa. Bizimki kurbağayı gördü. Orada ne yapıyorsun diye sordu turna balığı. Şarkı söylüyorum ben suların radyosuyum diye yanıtladı kurbağa gururlu bir sesle. Gel de benim midemde şarkı söyle diye yavaş bir sesle söylendi turna balığı ve birden ağzını açarak fırladı. Kurbağayı yakalayarak yutuverdi. Turna balığı nehirde bir aşağı bir yukarı yüzüp duruyordu. Şarkı söyleyen bir bülbülün yuva yaptığı fındık ağacının altına geldi. Yuvanın içinde üç yavru huzursuzca cıvıldaşıyordu. Komşu bir dala konmuş olan anne onlara seslendi. Gelin yavrularım gelin korkmayın kanatlarınızı açın ve uçun. Küçük kuşlar birbiri ardından ona doğru uçtular. Oracıkta ince bir dala kondukları için dal eğildi. Çok iyi uçuyorsunuz diye pohpohladı onları anneleri. Büyüdüğünüz zaman uçak kurslarına gitmeniz için uçuş kampına göndereceğim. Şimdi nehrin öte yanına geçeceğim. Nasıl uçtuğuma bakın ve arkamdan gelin. Anne bülbül arkasında yavrularıyla birlikte nehrin üstünde uçmaya başladı. Nehrin ortasına geldikleri zaman turna balığı en arkadaki yavruya seslendi. Artık yeter dur. Kuşcağız irkildi, yüreği sıkıştı. Kendini kaybedip fırfır döndü. Sonra korkudan kanatlarının gücü tükenerek nehre düştü. Turna balığı onu hemen yuttu ve öbür ikisinin peşine düştü. Ama onlar nehri çoktan geçmişlerdi. Zavallı bülbüller. Ölen kardeşleri için öyle acı acı ötüyorlardı ki su kıyısındaki taşlar ve dikenler bile ağlamaya başladılar. Yaşlı haydut turna balığına gelince. O derinliklerdeki deliğine doğru yüzerek kayboldu. Orada bir yengeci yakaladı ama yengeç geri geri giderek kendini kurtardı. Obur turna balığı da yiyecek bir şey bulmak umuduyla çevresine bakındı. Derinlerde midye gibi parlayan bir şey gördü. O şey parlıyor aynı zamanda garip bir ses çıkarıyordu. Bu ne olabilir ki yenilebilir mi acaba? Eğer canlı bir şeyse onu yerim. Bu gerçekten canlı bir şey. Öyle olmasa ses çıkarmazdı diye sonuçlar çıkaran turna balığı Nuanço'nun babasının saatini yuttu. Saat turna balığının midesinde tik tak tik tak sesleriyle çalıştı durdu. Şimdi gümüş balıklarını yemek için beyaz kumlara doğru gideyim diye karar veren turna balığı yola koyulur. Kumlara yaklaşınca ağzını açarak kıyı boyunca oynaşan gümüş balıklarına doğru yavaşça ilerler. Ama gümüş balıkları saatin tiktaklarını uzaktan duydukları için turna balığını hemen görür ve küçük birer ok gibi çeşitli yönlerde yitip giderler. Aralarında Nuanço'nun şapkasıyla tuttuğu küçük balık da vardı. Ancak o ötekiler gibi kaçmayıp nehrin ortasından yüzerek Nuanço'nun beklediği kumsala doğru gitti. Suyun üzerine sıçrayarak Nuanço'ya bağırdı. Nuanço, çabuk balık ağını getir. Sana bir turna balığı yakalatacağım. Onu ağınla tuttuktan sonra babana götür ki karnını deşip saatini çıkarsın. Gümüş balığı turna balığını bulmaya giderken Nuanço da balık ağını almak için eve koştu. Gümüş balığı turna balığını buldu sonunda. Turna balığının önünde bir av kuşundan kaçan kırlangıç gibi hareket ederek onu kıyıya doğru sürüklüyordu. Dur diye bağırdı turna balığı ve bu kovalamacadan iyice yorularak kıyıya çarptı. O anda yetişen Nuanço ağını atıp onu yakaladı ve kumsala doğru çekmeye başladı. Turna balığı geriye doğru Nuanço ise kendine doğru çekiyordu ağları. Turna balığı geri o ileri derken sonunda turna balığını sudan çıkardı. Sıkıca başından tuttu. Ama obur balık kuyruğu ile ona vurmak için çırpınıyor, deneyimli bir çocuk olan Nuanço ise kendini koruyordu. Onu evin avlusuna götürüp otların üstüne bıraktı. Balık orada epey debelendikten sonra yoruldu ve hareketsiz kaldı. Akşam baba pazardan eve dönünce anne ona dedi ki bu akşam yiyecek bir şeyimiz yok. Ben bir turna balığı yakaladım anne onu pişirebilirsin dedi Nuanço. Babası bir bıçak alıp turna balığının karnını açınca orada saatini buldu. Gülmeye başladı ve sevinçle Nuanço'yu okşadı. Sen benden daha iyi bir balıkçısın yavrum. Turna balıklarını hatta gümüş saatleri yakalayabiliyorsun. Önemli değil babacığım dedi Nuanço alçak gönüllülükle. Büyüdüğüm zaman bir balina tutacağım. Ana. Bu olay yıllar önce çeşmenin oradaki yüzyıllık kavak ağacı küçük bir fidancıkken olmuştu. Günlerden bir gün rüzgar öyle güçlü esiyordu ki uzaktan bir gayda çalgıcısının sesi geliyor gibiydi. Yaşlı ormanda ağaçların dalları birbirine çarpıyordu. Tepesinde kartal yuvası olan meşe ağacının yanındaki tek evceğizin çatısı yana yattı. Kapı çatırdadı çocuklar uyandı. Kuzucuklar gibi başlarını annelerinin göğsüne dayayarak dediler ki ''Anne çok acıktık. Bize ekmek ver sevgili anneciğimiz. Bu gece açlıktan öleceğiz.'' Üç günden beri çocukların ağzına bir lokma ekmek girmemişti. ''Siz ölmeyeceksiniz benim yavrularım. Bu gece anneniz size yiyecek bir şeyler bulacak. Dayanın dedi anneleri ve ayağa kalktı. Üç çocuğunun da üstünü sevecenlikle örtüp yanlarından ayrıldı. Yastıkta yan yana yatan çocukların yalnızca sarışın başları görünüyor ve göz kırpar gibi yanan yağ lambası alınlarında hafif ışık izleri bırakıyordu. Omuzlarını eski bir yünlü şalla sıkıca örten anne çocuklarını sırayla kucaklayarak dedi ki ''Beni bekleyin küçük yavrularım.'' Dışarı çıktı ve gecenin karanlığında kayboldu. Rüzgar onu bir hırsız gibi yakalayıp sarıverdi. Saçlarını darmadağın etti. Omuzlarındaki şalı savurup atmaya çalışarak gecenin karanlığında soğuk elleriyle ona dolandı. Genç kadın inledi ve bağırdı. ''Deli rüzgar, yine mi yakamızı bırakmıyorsun? Kocamın tek geçim kaynağı olan kayığını deviren ve batmasına yol açan sensin. Küçük ve aç çocuklarımın babasının ölümünü de senin yüzünden. Onu her gün balık avlanmaya gönderen kötü bir patronu vardı. Zavallıcı küçük yavrularımızı besleyebilmek için kendini öldürürcesine çalışıyordu. Bir gün kayıkla denize açıldı. Deniz çok dalgalıydı ve bir daha dönmedi. Katil patronu onu denize gönderdi, o da boğuldu. Artık bizim babamız yok. Daha ne istiyorsun? Defol git.'' Ve kadının gözleri dişi bir kaplanın gözleri gibi parladı. Rüzgar dallara çarparak geriledi ve sessiz bir vadiye doğru eserek kayboldu. Biraz sonra zavallı ana yabani bir elma ağacı altında durdu ve ağaca seslendi. ''Eğer dallarında bir meyve kalmışsa onu küçük çocuklarım için bana ver. Meyvelerim yere düşüp çürüyeli epey zaman oldu.'' diye yanıtladı ahlat ağacı. ''Sana bir yardımım dokunamaz ama komşu ağacın kavuğunda bir ayı uyuyor. Ayı nerede bal bulabileceğini sana söyleyebilir. Git onu uyandır ve balın nerede olduğunu ona sor.'' Ana oraya gidip ağaç kovuğuna baktı. İçerisi karanlıktı. Elini uzatıp kış uykusuna dalan ayıya dokundu. ''Söyle bana ayı kardeş, bal nerede?'' Ama ayı karşılık vermedi. Ana iki kez daha sordu. Ayıdan yine hiç ses çıkmadı. Soğuktan belki de ölmüştür diye söylenen anne, ormanın içindeki bir koyun ağılının bulunduğu yere doğru yürüdü. ''Küçük kuzucukları olan koyunlardan bir tas sıcak süt isteyeceğim. Sütü sağıp çocuklarıma götüreceğim.'' Çiti aşıp içeriye bir göz attı ama çiti aşar aşmaz üzerine bir köpek atılarak onu boğmaya çalıştı. Köpek ananın yün şalını yırttı. Ana kendini zorlukla kurtararak yüzyıllık ağaçların altında akan ırmağa doğru nefes nefese koştu. Irmak kalın bir buz tabakası ile kaplıydı. Ana eğilerek seslendi. ''Sularında kırmızı kuyruklu balıklar dolaşıyor. Küçük çocuklarım için üçünü almama izin verir misin?'' ''Üç balık alabilirsin.'' diye yanıtladı ırmak. ''Ama önce şu kalın buz tabakasını kırman gerekir.'' Ana eğildi. Yumruklarıyla buza vurdu. Onu tırnaklarıyla kazıdı. Elleri dondu. Parmaklarından kırmızı kanlar akmaya başladı. Ancak buzlar kırılmak şöyle dursun çatlamadı bile. Yorgunluktan ve soğuktan bitkin düşmüştü. İki büklüm oldu. Elleriyle dizlerini tuttu ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Armut ağacından gelen uykulu bir ses ''Kim ağlıyor?'' diye sordu. ''Zavallı bir ana. Çocukları açlıktan ölmek üzere olan bir ana. Acaba sende yiyecek bir şey var mı? Benim biraz meşe palamudum, üç tane de cevizim var. Bana üç cevizini verir misin? Küçük kardeş, onlar çocuklarımın açlığını giderirler.'' Sincap anaya üç cevizi attı. Ana onları alarak başını kaldırdı ve şöyle dedi. ''Sana teşekkür ederim küçük sincap. Her gece yatmadan önce çocuklarım sana iyi geceler dileyecek. Sana teşekkür edebilmek için başka bir şey yapamayız ki.'' Zavallı ana bütün gece karanlıkta evin yolunu bulabilmek için dolaştı durdu. Ortalık aydınlanınca kartal yuvasının bulunduğu yaşlı meşe ağacının yanına geldi ve ürperdi. Ev orada yoktu. ''Evim nerede, benim küçük yavrularım nerede?'' diye bağırmaya başladı. Meşe ağacı şöyle yanıtladı. ''Geceki fırtına onları örttü. Senin küçük yavruların karların altında uyuyorlar.'' Zavallı ana karların üstüne diz çöktü ve başını yere eğdi. Gözlerinden yaşlar boşandı. Gözyaşları aktılar, aktılar, aktılar. Gözyaşları karları eritti. Sel olup akmaya başladı. Kuşlar uyandılar, taze otlar yeşerdi. Ve zavallı ananın küçük ve aç çocuklarını bıraktığı yerde üç kardelen çiçeği başlarını kaldırdı. Tekerlek Svitko Baba. Size Tekerlek Svitko Baba'nın başından geçenleri anlatacağım. İyi dinleyin. Ona Tekerlek Svitko denmesinin nedeni tıpkı çamurlu topraktan geçen ağır bir tekerlek gibi geçtiği yerdekileri ezerek yaşamasıydı. Onun yolunun üstündeki kimse duramazdı. Kıllarla kaplı göğsünün bir yerinde belki bir kalbi vardı. Ama o kalp bir taş kadar katı, bir kirpinin dikeni kadar yakıcıydı. Parasız kalanlar her gün gelip ona yalvarıyorlardı. ''Svitko baba, bana bir inek alacak kadar para ver. Bizim öküz öldü ve tarlamızı bu yüzden ekemedik. Öğretmenler okulun kantini için bize yardım et.'' diyorlardı. Komşusu Lazar, belleği çok güçlü ve gözlerini kitaplardan ayırmayan oğlu Radulço'ya bir alfabe alabilmek için ondan yardım istiyordu. Svitko babanın yanıtı hep aynı olurdu. ''Çekilin başımdan, ben banka değilim. Kimseye para vermem.'' Gizli tuttuğu, kimsenin bilmesini istemediği ve bir yerlerde gömülü olan bir torbası vardı. Bir gün küflenmemeleri ve havalanmaları için paralarını masanın üzerine yaydığında köylüler bunu gördüğü için hepsinden nefret ediyordu. Paralarının çalınmasından korktuğundan torbayı her gün başka bir yerde saklıyordu. Kimi zaman mahzende, kimi zaman bahçenin bir yerinde, kimileyinde evin arkasında. Aslında parası yoksullardan mallarını alırken onları döktüğü gözyaşlarından daha azdı. Ama torba hemen hemen dolmuştu. Güneşli güzel bir günde kalbi kalesinin kapısını açar gibi oldu. Sararmış yaprakların arasından ılık bir sonbahar güneşi süzülüyordu. Uzaklardan köyden çan sesleri geliyordu. Kapıyı iterek bahçeye giren Svitko babanın bakışlarında bir değişiklik seziliyordu. Altın renginde sarı ve olgun bal kabaklarına baktı ve içi sevinçle doldu. Eğildi ve otların arasını karıştırırken tavuk yumurtalarıyla dolu bir folluk buldu. Sevinci arttı ve kalbi göğsünün gümüş renkli kılları altında hızla çarpmaya başladı. Doğruldu. Fakir komşusu Lazar'ın bahçesine halinden hoşnut olarak baktı. Cep mendili büyüklüğünde bir avlu. Bahçesi yok, meyve ağacı yok, ne bal kabağı ne de su kabağı var. Aç çocuklardan başka bir şey yok. Bir acıma duygusu içini kemirmeye başladı ve birdenbire fırına konmuş bir armut gibi yumuşayıverdi. Onlara 2 veya 3 kabak atayım diye düşündü. Bu bana ancak bir pirenin ısırması gibi gelir. En küçüklerinden ve en hamlarından 3 kabak seçti. Ama biraz düşününce 3 taneyi çok buldu ve boş avluya yalnız birini attı. O bunları yaparken Lazar değirmenin önünde sırtındaki bir çuval unu oflaya puflaya taşımaktaydı. Değirmeni un öğütmek için gelenlerin çuvallarını taşıyarak çocuklarının nafakasını sağlamaya çalışıyordu. Svitko baba ertesi gün bir mektup aldı. Mektupta şunlar yazılmıştı. Svitko baba, sen bu köy için altın yürekli bir iyilikseversin. Son zamanda iyi bir iş yaptın. Bu nedenle karşılığını göreceksin. Senin şansın torbanda değil kabaktadır. Bugünden başlayarak köprünün yanındaki yaşlı ceviz ağacının kavuğuna koyacağın her şeyin 50 katını bulacaksın. Dene ve gör. Ve altında bir imza, göksel bir ses. Svitko baba bütün gün bunun ne anlama geldiğini düşündü durdu. Bu mektup gökten mi geliyordu yoksa bir tuzak mıydı? Denemek bana bir şey kaybettirmez diye düşündü başını kaşıyarak. Önce küçük bir ölçüyle işe başlayayım. Yanına bir yumurta aldı ve karanlık bastırınca köprüye doğru yollandı. Oraya varınca ağacın kavuğuna gizlice yumurtayı bıraktı ve eve döndü. Bütün gece uyuyamadı. Sanki bir şey boğazını sıkıyor, onu boğuyordu. Gün ağırınca hemen kalktı ve ceviz ağacının bulunduğu yere gitti. Kovuğa bir göz attı ve şaşkınlık içinde kaldı. Bir sepet bembeyaz yumurta orada duruyordu. Saydı. Tas tamam 50 yumurta. Yumurtaları alarak koşar adımlarla evine döndü. Başı dönüyordu. O kadar heyecanlanmıştı ki yerinde duramıyordu. Günü zor geçirdi. Karanlık basar basmaz ceviz ağacının bulunduğu yere giderek demirden yapılmış yüzüğünü ağacın kovuğuna bıraktı. Ertesi gün oraya gittiğinde bir tas dolusu demir yüzük buldu. Saydı tam 50 taneydi. Sıtmaya yakalanmış biri gibi titriyor, kuşkularını yenmeye çalışıyordu. Yüzükleri aldı ve bu işi bir de parayla denemeye karar verdi. Temiz bir mendil alarak içine bir leva, dipnot, Bulgar para birimi. Düğümledi ve kovuğa bıraktı. Sabahleyin sonucu görmek için heyecanla geldiğinde bıraktığı bir levanın yerinde pırıl pırıl parlayan 50 leva buldu. Bu sonuca göre artık işin bir aldatmaca değil, gerçekten mucize olduğu inancına vardı. Sırtında un çuvalları taşıyan bir yoksula yapılan iyiliğin ne gibi sonuçlar doğurduğunu görüyorsunuz işte. Svitko baba 3 gün boyunca elindeki bir torba parayı 50 torbaya çıkarabilmek için korku ve acı içinde düşündü durdu. Ama 4. gün ayın bir bulut içinde saklandığı bir anda kimseye görünmeden ceviz ağacının yanına gitti ve para dolu torbayı kovuğun içine bıraktı. Ve yanında büyük bir çuval köprünün kuytu bir yerinde gizlendi. Bu mucizeleri yapan kimse 50 torbayı oraya koyar koymaz onları hemen alacak ve yanında getirdiği büyük çuvala doldurup gizlice evine götürecekti. Yaşlı zengin adam inleyerek neden milyoner olmayayım diye düşündü. Gece yarısı olmuştu. Zaman ilerliyordu. Bir süre sonra horozlar ötmeye başladı. Ve işte karanlıkta beyazlar giyinmiş, insana benzeyen bir gölge gözüktü. Sırtında bir şeyler taşıyordu. Svitko baba titredi. Yaşlı kalbi hızla çarpmaya başladı. Çuvalı taşıyan kişi ceviz ağacına doğru yöneldi. Ağacın yanında yapacağını yaptı. Sonra ormana dönerek nehri geçti ve karanlıkta kayboldu. O zaman Svitko baba gizli yere doğru koşup ağacın kovuğunu yokladı ve ağzına kadar dolu bir çuval buldu. Önce kendi bıraktığı torbanın orada olup olmadığına baktı ve olmadığını anlayınca büyük çuvalı kovuktan çıkardı. Sinirli hareketlerle çuvalın ağzını açmaya çalıştı. Çuval bir kayışla sıkıca bağlı olduğundan epey uğraştıktan sonra onu ancak çözebildi. O sırada ay bulutlardan çıkıp ortalığı aydınlattı ve Svitko babanın gözleri kocaman açıldı. Çuval ağzına kadar sarı kabaklarla doluydu. Arkadaşlık. Sınıfa giren Mateycho nereye oturacağını bilemeden ürkek ürkek çevresine bakındı. Ceketinin kolları yamalı olduğu için iyi giyimli öteki çocukların karşısında utanıyordu. Annesi ona bir ceketli kumaş satın alabilmek için çok çalışmış, çok didinmiş ancak gerekli olan parayı denkleştirememişti. Yaz çok tatsız geçmişti. Ah benim küçük yavrum, baban hayatta olsaydı seni okula hiç bu eski elbiselerle gönderir miydik? O kadar önemli değil anneciğim, ceketimi bir süre daha giyebilirim. Hem sonra yaşlılar der ki, dünyayı ayakta tutan bu gibi küçük onarımlardır. Matei çok yetim kalmıştı. Babası duvar ustasıydı. İnsanlara ev yapmak için kentten kente dolaşırdı. Bir gün sırtında tuğla taşırken ayağı kaydı ve tuğlalarla birlikte bir binanın 5. katından düştü. Düştü ve bir daha kalkamadı. Mateiço ve annesinin oturdukları yoksul evde günler karardı. 3 ay boyunca zavallı anne gözlerindeki bütün yaşları tüketircesine ağladı. Bir ilk yaz günü belediye başkanı Petko onlara geldi. Haydi kadın dedi, kolları sıva ve tarlanda çalışmaya başla. Ama küçük çocuğu kime bırakayım diye sordu Mateiço'nun annesi. Onu bana bırak, o da bize çalışır. Harmanda çalışanlara su taşır. İş bittikten sonra ona da payını veririm. Mateiço'nun annesi Petko babaya peki al dedi. Küçük işçi bütün yaz tarladan tarlaya koşturdu. Çok zengin olan Petko babanın su kuyularından orakçılara, ekim biçicilerine ve sayıları pek çok olan gündelikçilere ağır testilerle su taşıdı. Petko baba harmanlar bitip de ekinleri buğday ambarına doldurduktan sonra Mateiço'nun annesinin yanına gitti ve ona bir ölçek tutarında bir torba verdi. Bunun içinde buğday var. Oğlunun payı. Çok az değil mi diye sordu fukara kadıncağız. Çok az mı diye kızgınlıkla söylendi Petko baba. Nasıl çok az? Sen benim bütün ambarımı mı istiyorsun? Fikrimi değiştirmeden şunu al, yoksa onu da bulamayacaksın. Ah anasının küçücük kuzusu diye oğlanın saçlarını okşayarak söylendi yoksul kadıncağız. Bu küçük yaşta kazanmaya başladı. Mateiço'nun annesi buğday çuvalını sırtına vurdu ve evinin yolunu tuttu. Mateiço eve döndükten sonra okul hazırlıklarına başladı. Çarıklarını kendi elleriyle onardı. Davulcu okulun açıldığını duyurduktan sonra yamalı ceketini kaptığı gibi yola koyuldu. Ama işte sınıfa girdiği şu anda oturmaya cesaret edemiyordu. ''Hey Mateiço buraya gel!'' diye arka sıralardan bir ses geldi. Mateiço sesin geldiği yana doğru hızlı hızlı yürüdü ve seslenenin kömürcü Valko'nun oğlu Dimço olduğunu gördü. Dimçolar da çok yoksullardı. Dimço'nun babası dağdaki ormanlarda kömür hazırlıyor ve onları cumartesi günleri pazarda satıyordu. Kazandığı paraları ekmek ve öteki ihtiyaçları için harcıyordu. Dimço tatillerde sokaklarda aylaklık edeceğine, kırlara giderek olgun armut ve erikleri topluyor, onları küçük sepetlerin içinde gardaki yolculara satıyordu. Bu işten kazandığı paraları da özenle biriktiriyordu. Okul açılalı 2 hafta olmuştu. Sıcak bir sonbahar günüydü. Mısır ve kabak yüklü arabaların çıkardığı sesler açık pencerelerden sınıflara kadar ulaşıyordu. Öğretmen sınıfa girince çocuklar hep birden ayağa kalkarak onu selamladılar. Biraz sonra kapı gıcırdadı ve okul hademesi Prodon Baba içeri girdi. Kucağında yeni kitaplar vardı. Öğrenciler sevinçten bağırışmaya başladılar. Öğretmen kitap paralarını önceden ödeyenlere çok güzel resimleri olan birer kitap verdi. Yalnız Mateiço'ya bir şey vermedi. Çünkü Mateiço'nun kitaba verecek parası yoktu. Gözleri yaşlarla dolarak elleri titremeye başlayan Mateiço Dimço'ya kitabına biraz bakmama izin verir misin diye sordu. Dimço Mateiço'nun yaşlarla dolu gözlerine bakarak neden ağlıyorsun diye sordu. Başım ağrıyor diye yanıtladı Mateiço. Niçin ağladığını bana söylesene, biz arkadaş değil miyiz? Bir şey yok dedi Mateiço gözlerini silerek. Sonra oradan uzaklaştı. Öğle tatilinde çocuklar bir serçe sürüsü gibi köyün sokaklarında uçuşup dağıldılar. Dimço evine gitti, yemeğe oturdu. Ancak boğazından bir lokma ekmek bile geçmiyordu. Mateiço için üzülüyordu. Ona nasıl yardım edebileceğini uzun uzun düşündü. Sonra eliyle alnına vurarak oturduğu yerden fırladı. Bu iş o kadar kolaydı ki. Akşam olunca öğretmenin evine gitti. Onu bahçede arı kovanlarının arasında dolaşırken buldu. Bir tomar levayı koynundan çıkararak ''İyi akşamlar öğretmenim'' dedi. ''Bu paranın hepsi benim. Bu kadar parayı nereden buldun?'' diye sordu öğretmen. ''Yazın garda armut ve erik satarak kazandım. Bu paralarla ceviz ağacından yapılmış bir saz ve at kuyruğundan yapılmış bir yay alacaktım. Ama Mateiço'nun kitap alamadığını görünce paramı onun için harcamaya karar verdim. Gelecek yıl yine para kazanır, sazı da o zaman alırım. Bu parayı alın öğretmenim.'' Ama öğretmen paraları almadı. Dimço'nun saçlarını sevecenlikle okşadı ve dedi ki ''Paranı sakla. Ben yoksullar için ayrılan paradan Mateiço'nun kitaplarını ısmarladım. Sana gelince sen çok iyi yürekli bir çocuksun. Şimdi gel de sana bir çanak bal vereyim. Sakın darılma. Bütün yaz bir arı gibi çalıştın. Hep böyle çalış.'' Fıçının içindeki tembel. Değirmenci Vitcho babanın Petkan adında bir oğlu varmış. Petkan çok güçlü ve sağlıklı bir çocukmuş. Bir fil kadar çok yemek yer ve pınarlardan su içtiği zaman onları kuruturmuş. Sırtına yüklenen bir değirmen taşı ona bir sinek kadar hafif geliyormuş. Ama yolda yürümeye gelince tembel tembel ve ağır ağır yürüyormuş. Diyelim ki yola koyulmuş gidiyor. Karşı yönden esen rüzgar şapkasını savurup tozların içine atıyor. Petkan başını çevirip kulağının arkasını kaşıdıktan sonra rüzgara bir işaret çakar ve al götür, senin ona daha fazla ihtiyacın var diyerek boş verirdi. Vitcho babanın değirmeninin arkasında içinde elma, armut ve yaşlı bir ceviz ağacı bulunan bahçesi vardı. Petkan her sabah bu ceviz ağacının koyu gölgesine kadar sürüklenir ve sırt üstü yatarak ağacın yapraklarını saymaya başlardı. 1, 2, 3 ama 10. sayıya gelmeden göz kapakları kapanır ve sonra uyurdu. Söğüt diye bir yerlerde sanki türkü söylüyormuş gibi ağırdan vızıldayan değirmenin sesi geliyordu. Petkan bu sesle sanki beşikte sallanıyormuş gibi oluyordu. Öğleye doğru Petkan'ın annesi bahçeye gelerek olgun meyveleri önlüğünün içine dolduruyordu. Anne diyordu o zaman Petkan, ağzını zorlukla açarak, beni çeviriver çünkü uzun zamandır sırt üstü yatıyorum. Yaşlı kadın oflayarak puflayarak, büyük çaba harcayarak oğlunu bazen sağ yanına bazen de sol yanına çeviriyordu. Küçüğüm diyordu ona, şimdilik işler yolunda ama ben ve baban öldükten sonra seni kim çevirecek? Her zaman birileri bulunur diyordu Petkan, ağzını zorlukla açarak. Dünyada hep iyi insanlar var. Bir gün düz bir taş üstünde diz çökmüş çamaşır yıkarken Petkan'ın annesi kaydı ve suyun içindeki derin bir çukura düştü. Yardım istemek için ağzını açtığında suları yutarak boğuldu. Vitcho baba beyaz saçlarını yolarak ağladı. Karısının ölümünden sonra iyice çöktü ve üzüntüsünden o da çok geçmeden öldü. Petkan ne anası ne de babası için gözyaşı döktü. Bunu yapamayacak kadar tembeldi. Bir kez olsun mezarlarına bile gitmedi. Bu sıcaklarda kımıldamak o kadar zordu ki. Her zaman olduğu gibi ceviz ağacının gölgesinde yatmış ve onu çevirecek hiç kimsenin olmaması yüzünden inleyip duruyordu. Vitcho babanın ölümünden sonra duran değirmen artık çalışmıyordu. İnsanlar tahıllarını öğütmek için başka değirmenlere gidiyorlardı. Çünkü Petkan değirmeni çalıştırmak için bir türlü yerinden kalkamıyordu. Meyve bahçeleri de aynı şekilde bakımsızdı. Yere düşen olgun elmalarla armutlar toplanmadıkları için kararıp çürüyorlardı. Bir gün kurnaz Peşo çitin yanından geçiyordu. Büyük bir fıçıyı yuvarlıyor ve fıçının çıkardığı gürültü sokağa çınlatıyordu. Petkan yerinden kalkarak sordu. Nedir bu patırtı? Tam uyumak üzereydim ki bu gürültü yüzünden uyandım. Bu fıçıyı hangi cesaretle yuvarlıyorsun? Bu işi cesur olduğum için değil, başka çarem olmadığı için yapıyorum. Senin yerinde olsam ben de ceviz ağacının gölgesinde otururdum. Bak baban sana değirmen ve ceviz ağacı bıraktı. Oysa benim babam sokaklarda yuvarladığım boş bir fıçı ile gömleğimde dikili duran tek bir düğme bıraktı bana. Bu düğmenin öteki düğmelerden farklı olmadığı bir gerçek. Ama onu ekersen bir yıl içinde çimlenir, filizlenir. Büyüdüğü zaman da senin ceviz ağacının büyüklüğünde üzerinde düğmeler taşıyan bir ağaç olur. Düğmeler olgunlaşınca onları satıp zengin olacağım. Ama şimdi onu ekmeye zamanım yok. Bu fıçıyı fıçıcıya götürüp onartmam gerek. Bu iş tam bana göre diye düşündü Petkan. Yatacağım ve bekleyeceğim ve bir yıl sonra zenginim. İki uşak tutarım, birini beni çevirmek için, öbürünü de konan sinekleri kovalamak için. İşte yaşam dediğim böyle olmalı. Şimdiki durumum tam bir işkence. Dinle Peşo diye bağırdı sonra. Bu düğme karşılığında sana değirmeni ve bahçeyi vereyim. Kabul eder misin? Kurnaz Peşo ona baktı ve dedi ki, kabul ediyorum. Ancak bu düğme her yerde tutmaz, çimlenmez. Onu denizin ortasında bulunan bilinmeyen adada ekmen ve oradaki kuru sularla sulaman gerek. Kuru suyun bulunduğu bu bilinmeyen adaya nasıl gideceğim? Nasıl mı? Benimle deniz kıyısına gelirsen sana anlatacağım. Petkan kalkarak Kurnaz Peşo'yu izledi. Kurnaz Peşo boş fıçısını yuvarlıyor. Petkan da onun arkasından gidiyordu. Kumsala gelince Peşo gömleğinden düğmeyi kopardı ve Petkan'a verdi. Şimdi fıçıya gir bakayım. Petkan fıçıya girdi. Sen orada yat ve bekle diye söylendi Peşo. Rüzgar seni adaya doğru sürükleyecek ve oraya vardığın zaman sakın unutma. Bana kırlangıçla bir mektup gönder dedi ve fıçıyı denize itti. Peşo değirmene dönüp değirmen taşlarını döndürerek unları öğütmeye başladığı zaman Petkan'ın bulunduğu fıçı da onu açık denizlere doğru sürüklüyordu. Kanatlı tutsak. Dışarıda incecik bir kar yağıyordu. Köy beyaz kar örtüsünün altında sıcacık uyuyordu. Bahçedeki elma ağacı özenle giydirilmiş ve beyaz çiçeklerle süslenmiş genç bir gelin gibi çitin üstünde sallanıyordu. Saçak altında aç kalmış üç serçe yaz harmanından arta kalan buğday tanelerini bulabilmek için samanları eşeliyordu. Pencerenin arkasında duran Ivanço avucuyla camdaki buğuyu sildi ve kurduğu kapana yaklaşan zavallı aç ve şaşkın kuşları dikkatle izlemeye başladı. Ivanço'nun kapanı biri ötekinin üzerine kapanabilen kararmış iki kiremitten oluşuyordu. Aç serçelerden biri kapandaki darıyı görünce gagalamak için sevinçle oraya doğru yöneldi. Öbür ikisi kapana yaklaşmaktan ürkerek arkadaşlarının da bu işi yapmamasını istercesine çevrelerine bakındı. Aman dikkat et, bu işte bir terslik var der gibiydiler. Ama aç serçe oralı olmadı. Kapana girerek iştahla darıları gagalamaya başladı. Bu arada ayağı kapanı tutan çatal değneği istemeden dokundu. Birdenbire üstteki kiremit ötekinin üstüne düştü ve serçe iki kiremit arasında kapalı kaldı. İki serçe de korkarak hemen havalandı. Ivanço sevinçle bağırarak ayakkabılarını bile giymeden dışarı fırladı. Saçağın altından geçti. Kapağını tutsağıyla birlikte alarak sıcacık odaya getirdi. Kapıyı usulca kapattıktan sonra üstteki kiremidi kaldırdı. Serçe gürültülü bir şekilde havalandı ve kendisini dışarıda sanarak yükselince kanatlarıyla odanın tavanına çarptı. Sonra pencereye doğru uçtu. Kanatlarını çırparak başıyla demir çubuklara vurmaya başladı ve sonunda güçsüz kalarak yere düştü. Ivanço onu yakaladı. ''Seni yakaladım. Şimdi makası alıp kanatlarını keseceğim. Bakalım o zaman nasıl uçacaksın?'' dedi serçeye. Annesinin kumaş kestiği büyük makas Ivanço'nun yetişemeyeceği bir çivide asılı duruyordu. ''Bekle bakayım annem gelsin. O zaman görürsün sen.'' dedi. Kuşu gömleğinin altına soktu ve pencerenin önüne oturarak düşünmeye başladı. Ivanço'nun kalbi güm güm atıyordu. ''Bu sesi çıkaran nedir?'' diye sordu küçük serçe. ''Benim.'' diye yanıtladı kalp. ''Kimsin sen, nesin?'' ''Ivanço'nun kalbiyim. Biliyor musun, Ivanço makas da benim kanatlarımı kesecek.'' dedi küçük serçecik. ''Ah Ivanço, böyle budalalıklar yapma.'' diye inledi kalp. ''Acaba bana yardım edebilir misin?'' dedi serçe. ''Ben mi? Ben yardım edemem. Çünkü Ivanço'nun kulakları tıkalı. Bağırsam bile beni duymayacaktır. Ama uyurken onunla konuşurum.'' Akşam oluyordu ve köy koyu bir karanlığa gömülüyordu. Ivanço'nun uykusu gelmişti ve göz kapakları yavaş yavaş kapanmaya başlıyordu. Ivanço'nun kalbi uykuyu çağırdı ve ona Ivanço'nun ne yapmak istediğini anlattı. ''Kuşa yardım et.'' dedi uykuya. ''Peki.'' diye söylendi uyku ve Ivanço'nun göz kapaklarını kapattı. Çocuk uyudu. Düşündü kendisini bir ormanda karlarla kaplı bir patikada yalın ayak yürürken gördü. Yorgunluğunu gidermek ve yeniden gücünü kazanabilmek için bir şeyler yemek, üşüyen ellerini ısıtmak istiyordu. Her yanı beyaz karlarla kaplı ormanda ne ekmek vardı ne de ateş. Birdenbire yüzyıllık ağaçlar arasında önünde bir kapan gibi yarısına kadar yana yatmış büyük bir leğen bulunan kırmızı bir ev gördü. Leğenin altına konmuş bir tabakta kar kadar beyaz bir dilim peynir vardı. Yanında da bir dilim ekmek. Ivanço'nun midesi açlıktan gurul gurul diye sesler çıkarıyordu. Çevresine bakınarak kuşkuyla yaklaştı. Hiçbir canlı yoktu. Daha fazla düşünmeden eğildi ve elini uzattı. Ama ekmeğe dokunur dokunmaz leğen düşerek elini sıkıştırdı. Ivanço acı içinde tepinmeye başladı. Avaz avaz bağırmak istediyse de boğazından hiçbir ses çıkmadı. Evden ufak tefek yaşlı bir kadın çıktı. Leğeni kaldırdı. Ivanço'yu kolundan tutarak ve gözlerinin içine bakarak ona şöyle seslendi. ''Aa, küçük serçeleri yakalayan sensin demek. Bekle biraz, sana hak ettiğin dersi vereceğim.'' İhtiyar kadın onu evin içine doğru sürükledi. Bir odaya girdiler. Kadın duvarda asılı duran çaprazlama iki kılıçtan yapılmış büyük bir makası aldı. Ivanço, ''Bana ne yapacaksın?'' diye bağırdı. ''Şimdi senin savunmasız serçeleri yakalayıp kanatlarını kesen ellerini keseceğim.'' dedi yaşlı kadın ve korkunç makasın ağzını açmaya başladı. Ivanço tepiniyor, kaçmak istiyordu. Ama yaşlı kadın kemikli elleriyle onu iyice yakalamış bırakmıyordu. ''İmdat!'' diye bütün gücüyle bağırmak istedi Ivanço ve sıçrayarak uyandı. Karanlık odada hiç kimse yoktu. Serçe gömleğinin içinde duruyordu. Büzülmüş olan zavallı kuşcağız tatlı tatlı cıvıldıyordu. Uykudan şişmiş olan gözlerini ovuşturan Ivanço kalktı. Elini gömleğinin içine soktu ve serçeyi dışarı çıkardı. Pencereyi yavaşça açtı ve kuşu salıverdi. Ekmek torbasının yolculuğu. Petercho Medar Baba'nın arı kovanlığına git ve bu sıcak ekmeği ona ver. Ona Çenka Nine'den çok selam söyle. Bu sıcak ekmeğin karşılığında bana biraz bal göndersin. Ağzımın tadının kalmadığını söyle ona. Haydi şimdi git yavrucuğum. Döndüğün zaman birlikte oynamanız için küçük beyaz kuzuyu dışarı çıkarmana izin vereceğim. Petercho ninesinin içine sıcak ekmeği koyduğu yün torbayı alarak yola koyuldu. Köyden çıkınca fındık ağacından kuru bir dal koparıp torbayı ona astı ve omzuna attı. Göçerlerin kampının yanından saparak ırmağa doğru yürüdü. Bu arada kamptan büyük bir köpek çıktı. Sıcak ekmeğin kokusunu alan köpek yürüyüşünü Petercho'nun adımlarına uydurarak onun peşine düştü. Ve yavaşça sıçrayarak ekmek torbasını kaptığı gibi geniş çayıra doğru koşmaya başladı. Eğer eskiden olduğu gibi hırsızların ellerini kesselerdi benim ekmeğimi çalamazdın diye bağırdı köpeğin arkasından Petercho. Ve Medar Baba'ya kimsenin asla çalamayacağı selamları götürmek üzere yeniden yola düştü. Ekmek torbasını kapan köpek kuyruğuna bir tencere bağlanmış gibi hızla koşuyordu. Az sonra bir vadiye geldi. Torbayı yere bıraktı ve çevresine bir göz attı. Kurumuş bir söğüt ağacına tünemiş bir kuzgundan başka kimsecikler gözükmüyordu. ''Ne getirdin?'' diye sordu kuzgun. ''Sıcak bir ekmek. Köyü kurtlara karşı koruduğum için köylüler bunu bana verdi.'' dedi köpek. ''İyi yaptın. Yalnız senin baban böyle yapmazdı. Ya ne yapardı babam? Ona kızarmış bir kuzu parçası veya ekmek verdikleri zaman değirmenin bulunduğu yere kadar gider ve dişlerini bilemek için içeri girerken bana derdi ki, ''Kuzgun, sen burada kal ve kuzu etiyle ekmeği bekle.'' Aptal köpek, babası gibi yaptığını sanarak dişlerini bilemek üzere gitti. Kuzgun torbayı kaparak küçük bir ağacın dalları arasında yaptığı yuvasında onu bekleyen kuzguncuklarının yanına gitti. Sevgili yavrularım, size sıcak ekmek getirdim. Açsınız sanırım. Gaganızı açın da size ekmek vereyim dedi. Kuzguncuklar kocaman gagalarını açtılar. Tam bu sırada kırmızı tilki oradan geçiyordu. Sıcak ekmek kokusu alıyorum dedi tilki. Torbanın içinde ne var kuzgun kardeşciğim? Ne varsa yemek için onu bana uzatır mısın? Çok acıktım da. Hadi bas git dedi kuzgun. Aa öyle mi? Dedi tilki kızgınlıkla ve sanki ağacı kesecekmiş gibi kuyruğunu oynattı. Ne yapıyorsun öyle diye çıkıştı kuzguncuklar. Ağacı kesiyorum. Anneciğim olan bize olacak. Ekmeği ona ver de kurtulalım dedi yavru kuzgunlar. Dur dedi kaygıyla seslendi kuzgun ve torbayı aşağı attı. Tilki torbayı dişleri arasına alarak sık ormanın içinde kayboldu. Vay canına, amma da kötü kalpliyim, yakışıklıyım ama kötüyüm diye düşündü tilki. Torbayı boynuna atıp suyun aynasında kendisini seyretmek üzere ırmağa doğru indi. Kıyıda durarak boynunu suya uzattı. Böyle durunca torba suyun üstünde asılıymış gibi gözüküyordu. Ah dedi tilki, gerçekten de çok yakışıklıyım. Kendini iyice görebilmek için suya doğru biraz daha eğilince torba suyun içine düşüverdi. Bıyıklı bir yılan balığı tilkinin bu armağanını yutarak Medar Baba'nın arı kovanlarının bulunduğu yere doğru yüzmeye başladı. Medar Baba elinde oltasıyla yılan balığını bekliyordu. Ninem sana selam söyledi Medar Baba diye bağırdı Peterço. Şşt diye mırıldandı Medar Baba elini dudaklarına götürerek. Balığı ürküteceksin orada kal. Bu sırada obur yılan balığı oltayı kaptı. Medar Baba onu dikkatlice kendine doğru çekmeye başladı. Ne yılan balığı bir koç kadar büyük dedi yaşlı adam ve Peterço'ya dönerek ninem başka bir şey göndermedim diye sordu. Sana sıcak bir ekmek göndermişti Medar Baba ama bir köpek yolda gelirken onu elimden kaptı diye karşılık verdi Peterço. Yalan söylemiyorsun değil mi? Umarım onu sen yememişsindir. Neyse sana bir damla bile bal vermeyeceğim. Hadi eve kadar git de şu yılan balığının karnını yarmam için bana bir bıçak getir. Peterço arı kovanlarının arasından bir koşu eve gitti. Bıçağı aldı ve getirdi. Medar Baba yılan balığının karnını yarınca bir de ne görsün? Çenk Ana'nın gönderdiği ekmek torbası ile balığın karnından çıkmasın mı? Medar Baba şaşkınlıkla ah diye bir ses çıkardı. Gözlerine inanamıyordu. Hayret, Çenk Ana ekmek yollamak için amma da ilginç bir yol bulmuş. İşte toruna güven olmayınca insan neler düşünüyor görüyor musun? Bekle ona teşekkür etmek için bir şeyler vereceğim dedi. Kovanlarına doğru gitti ve sonra elinde bal dolu bir kavanozla geldi. Haydi Peterço artık yola koyul. Biraz sonra gün batacak. Balla dolu kavanozu ninene götür. Çünkü biliyorsun ki onun ağzı hep acıdır. İki kardeş. Yaşlı Elen'in oğulları Goran ve Peşo babalarının ölümünden sonra kendilerine kalan malları paylaşamıyorlardı. Her ikisi de kendi çıkarını düşündüğünden anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Karşılıklı olarak birbirlerine hakaret dolu sözler söylüyor, birbirlerinin üstüne atılıp kıyasıya dövüşüyorlardı. Komşuları aralarına girerek onları zor ayırıyordu. Şimşekler çakan ve kıvılcımlar saçan gözlerle birbirlerine bakıyor ve her an yeniden kapışmaya hazır gibi duruyorlardı. Baba Elen, karga kanadı kadar siyah bir at, yılan kadar becerikli bir kılıç, 20 tane okla birlikte altın tüylü bir yay ve gri renkli atılgan iki şahin bırakmıştı. İşte Goran ve Peşo bu mallara sahip olmak için dövüşüyorlardı. Aralarını bulmaya ve onları barıştırmaya çalışan beyaz sakallı yaşlı Pano Baba, ''Yaptığınız çok ayıptır.'' diyordu. ''Niçin köyün altını üstüne getiriyorsunuz? Babanızın mezarı üstündeki çiçekler henüz kurumadan siz onun bıraktığı mallar yüzünden dövüşüyorsunuz. Babanız bir hak ve halk adamıydı. Adalete önem verirdi ve demir gibi bir yumruğu vardı. Babanız kaç kere yoksulların gözyaşlarını dindirmişti. Onun size bıraktığı ün dünyadaki bütün zenginliklere bedeldir. Buraya gelin bakalım. Aranızdaki anlaşmazlığı çözmek için başka bir yere gidin. Yüreklerinizi serin tutun ve kardeş olduğunuzu unutmayın. Elen babanın oğulları başlarını eğdiler. Yaşı daha büyük olan Goran siyah ata atladı. Başlarına beyaz mendiller bağlamış kadın orakçıların yaz güneşinin altında kestikleri altın başaklı geniş tarlalardan geçti. Koyu gölgeli ormana girerek suları köpüren kaynağın yanında durdu. Atından indi ve onu otlaması için bıraktı. Kaynaktan bol bol soğuk su içtikten sonra bir meşe ağacına yaslandı. Başını yere doğru eğerek dinlenmeye koyuldu. Ağaçlar arasında bir patika uzanıyordu. Bülbül gözü büyüklüğünde bir darı tanesini yuvarlayarak yokuş yukarı götürmeye çalışan bir karıncaya gözü takıldı. Bir ara darı tanesi küçük bir çukura düştü. Karınca uzun süre çabaladıysa da darıyı çukurdan çıkaramadı. Çabalamaktan vazgeçerek ilerideki karınca yuvasına doğru gitti. Çok geçmeden arkasında başka bir karıncayla birlikte göründü. Çukura birlikte girdiler ve darı tanesini çıkararak yuvaya doğru itmeye başladılar. Goran bu iki karıncayı uzun uzun seyretti ve içinde bir huzur duydu. Şimdi de genç kardeş Peşo'nun ağabeyi Goran ayrıldıktan sonra ne yaptığını görelim. Peşo ağabeyinin gittiğini görünce iki şahini yanına alarak kırlara çıktı. Ovada tatlı bir uğultu duyuluyordu. Kelebekler uçuşuyor oynaşıyorlardı. Ufuklara kadar uzanan gök masmaviydi. Çok yüksekte beyaz bir kartal büyük daireler çizerek uçuyordu. Belli ki aç olan yavrular için kapıp götürebileceği sürüsünden ayrılmış bir kuzuyu kolluyordu. Peşo Şahin'in birini salıverdi. Yiğit kuş bir ok gibi fırlayarak kartalı yakaladı. Bu iki yırtıcı kuş arasında korkunç bir kavga başladı. Yeşil çayırlara tüyler düşüyordu. Az sonra Şahin'in yardım isteyen sesi duyuldu. Elen'in oğlu salıverdiği ilk Şahin'i kaybedeceğini anlayınca ikinci Şahin'i yardımına yolladı. İki kardeş Şahin göklerin güçlü kartalına birlikte saldırdı. Birbirine çarpan kanat sesleri duyuldu. Umutsuzca sesler çıkaran kartal kurtulup kaçmaya çalıştı. Ama Şahinler onu yakalayıp gücünü tükettiler. Kartal ağır bir taş gibi yeşil çayıra düştü. O kendisini bekleyen yavrularının dağdaki yuvasına doğru hüzünlü hüzünlü baktıktan sonra son nefesini verdi. Bu bakışında sanki ah keşke benim de gagası sivri ve kanatları sağlam bir kardeşim olsaydı. Eşit olmayan koşullarda yapılan bu kapışmada bana yardım ederdi düşüncesi okunuyordu. Mavi bir kelebek süslü bir mücevher gibi kartalın upuzun duran kanadının üstüne kondu. Peşo şahinlerini okşadı. Yüreğini sıcak bir duygunun doldurduğunu hissetti. İnsanın bir kardeşinin olmasının güzelliğini düşündü. Bu heyecanla kardeşini görmek üzere eve doğru koşmaya başladı. Evin avlusuna girince eşikte oturup kendisini bekleyen ağabeyini gördü. ''Ağabey, bugünkü sözlerim için affet beni. Babamızdan kalan her şeyi al ama beni yalnız bırakma.'' dedi Goran'a. Goran da kardeşinin saçlarını sevecenlikle okşadı. ''Bundan sonra hiç kavga etmeyeceğiz ve hep birlikte yaşayacağız. İşlerimizde birbirimize yardım edeceğiz ve kazancımızı kardeşçe paylaşacağız.'' dedi. Ve Elen babanın oğulları birbirlerini sevgiyle kucakladılar. ''Adam olmayan çocuk ve adam olan eşek. Minço, söylediğim işleri yaptın mı?'' ''Hayır anne, yapamadım çünkü bileğim burkuldu.'' ''Deden için çeşmeden soğuk su almaya gittin mi?'' ''Hayır, çeşmenin yerini unuttum.'' ''Dolapta bıraktığın bal kabağını yedin mi oğlum?'' Minço karnına vurarak ekmeği, peyniri ve kabağı hepsini yedim. ''O halde benim küçük yavrum eşeği sebze bahçelerinin yakınına otlaması için götür. Onu iyice otlatman için babam beni tembihledi.'' ''Ayaklarım ağrıyor anne, bataklıklara kadar nasıl giderim?'' ''Gidersin yavrum, gidersin. Eşeğin sırtına bin, öyle git.'' Ve annesi eğilerek küçük ve tembel çocuğu yerinden kaldırdı. Eşeğin sırtına yerleştirdi. Eşek sırtında bir ağırlık olduğunu anlayınca hemen kapıya doğru yürüdü. Sokağa ancak çıkmışlardı ki Minço'nun annesi seslendi. ''Bekle Minço'cuğum, bu torbayı al. Bir lahana yaprağının içine biraz peynir, iki baş soğan ve bir dilim de ekmek koydum. Alfabeni de torbanın içine koydum. Bir armut ağacının altına oturarak onu okuyabilirsin. Okumayı bitirince ekmeğini, peynirini ve soğanlarını yersin. Sonra kaynağın oraya gidip su da içebilirsin. Karanlık bastırıncaya kadar yine okuyabilirsin.'' Annenin bütün söylediklerini uzun kulaklarıyla dinliyordu eşek. Anam bir dişi eşekten başka bir şey olamadı. O hiçbir zaman boynuma bir torba arpa koyup ''Ye Marco, ye küçük eşeğim'' diyemedi diye kendi kendine söylenen eşek derin düşüncelere daldı. Minço, ''Peki oraya vardığımız zaman beni eşeğin üstünden kim indirecek?'' dedi annesine. ''Kır bekçisi seni indirir küçük oğlum, onu çağırmayı unutma.'' dedi annesi. Yola koyulan Marco köprüye kadar kısa ve sık adımlarla yürüdü. Ama orada Barodi babanın dişi eşeğine rastlayınca birden bir yarım dönüş yaparak adımlarını ona uydurdu ve onu Barodi babanın kapısına kadar izledi. Eşeğini avluya almak için dışarı çıkan Barodi baba Marco'yu görünce ona bağırdı ve tekme attı. Marco da filozofça bir tavırla bu hareketi sineye çekerek bataklığın yolunu tuttu.